Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize hayırlı günler diliyorum. Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programının 10. bölümündeyiz efendim. Biliyorsunuz yeni bir program. Aile sancılarımızdan, ailedeki problemlerden, kaygılarımızdan, yaşadığımız sıkıntılardan yola çıkarak ailemizle alakalı huzur arayışımızda bir nebze kılavuzluk yapabilir miyiz diye böyle bir programa başladığımızı size beyan etmiştim. Ve her programın başında da Türkiye'de neler oluyor, dünyada neler oluyor aileyle alakalı önce sancılarımızı anlatalım ki bu sancıları yaşayan insanlar olarak bu sancılardan nasıl bir huzura, nasıl bir arayışla huzura kavuşuruzu da beraber bulalım istiyorum. Can dostlarım, geçen hafta en son akrabalık hukukuyla alakalı ve akrabalık yok olan akrabalık ilişkileriyle alakalı sancılarımızdan bahsetmiştim. Ama bir taraftan da komşuluk ilişkileri de yok oluyor. Toplu konutla alakalı, yani yetkililere buradan seslenmiş olalım aziz dostlarımıza. Hepsi birbirinden kıymetli, birçoğu da arkadaşımız. Toplu konutla bir devrim, evet konut başına ama ben onları bir taş blok olarak görüyorum. Çünkü bizim kadim medeniyetimizde ev alma, komşu al geleneği var. Ve toplu konutta bu gelenek sanki yok sayılıyor. Komşuluk ilişkilerine halel getirecek, altyapısı buna göre yapılmayan projeler görüyorum ben. Hani ses burada önemli, ses yalıtımı önemli. Kapıların birbirini direkt görmesi, yani kapıyı açtığınızda karşınızda komşu evinin içi, hani bizim aile hayatımızda böyle değildir. En azından bakın eski Osmanlı mahallelerine. Yani kapılar karşı karşıya olmaz yani. Birinin duvarının bittiği yerde, birinin duvarının ortasında, birinin duvarının öbür bitiminde. Yani 100 metrelik yerde 3 tane kapı olacaksa biri 0. metrede, biri 50. birinci 99. metrede olur. Karşılıklı yol karşısındaysa eğer bu gibi. Dolayısıyla üst kattan akan suyun rahatsızlık vermesi, koşan çocuğun rahatsızlık vermesi, ortak bir alanın bulunmaması, işte cenazemiz oluyor, düğünümüz oluyor, nişanımız oluyor. Bunlarla alakalı apartman kültüründe en yakın komşuların davet edilebileceği, çocukların mesela böyle bu tür cenazelerde ya da şeylerde, bu tür özel vakitlerde istihdam edileceği ya da çocukların bir yerde tutulabileceği, onların da kendi gönlünce vakit geçirebileceği bir yerin olmayışı gibi bir sürü şey sayılabilir ama ben buradan özellikle toplu konut işiyle uğraşan bütün müteahhitlerimize, bununla ilgili devlet erkanına birazcık tarih ve İslami bilimlerle ilgili hocalarımıza danışman yapıp bu toplu konutun komşuluk hukukuna halel getirmeden nasıl daha güzel olacağıyla alakalı fikir alışverişinde bulunmalarını tavsiye edebilirim. Evlilikten beklentiler geleneksel ideallerle örtüşmüyor. Bu hızla farklılaşıyor. Bu da başka bir sancımız. Yani anneler görüyorum ben. Kızım diyor elinde bir altın bilezik olsun el oğlu diyor. Yarın bir gün ne yapacağı belli olmaz diyor. Yani böyle bir ideal nasıl olabilir ki? Ya da iyi gün var kötü gün var. Ne olur ne olmaz sen bir meslek sahibi ol öyle evlen. Kızlarımızla ilgili böyle bir tavsiye varsa bilmiyorum. Yani beklentiler eskiden böyle değildi. Mesela evlilikten beklenti, evlilikten murat. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındayız. Evlilikten murat dinimizin yarısının tamamlanmasıydı. Ebedi saadetle alakalı, cennetin kazanılmasıyla alakalı, evimizi cennete çevirmeyle alakalıydı. Gönül almayla alakalıydı. Bir akrabalık hukukunu gözetmeyle alakalıydı. Ve özellikle Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi diyor ya hani ey oğlum sultan velet benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir. Yeni bir neslin dünyaya gelmesine vesile olmak ve o çocuklarımızı en güzel şekilde fıtratını bozmadan yetiştirmekle ilgiliydi. Ama şu anda maalesef bu ideallerde büyük bir yozlaşma var. Maddiyat ön plana çıkmış, güzellik ön plana çıkmış. Biraz makam mevki, birazcık böyle medyanın pohpohlaması, hani mantık evliliği diyorlar ya şimdi buna bir de gençler maalesef. Evlenecek gençlere özellikle de kızlarımıza söz hakkı tanımayan evlilikler görüyorum. Yani bizim inancımızda bu bir gönül rızasıyla alakalı bir şeydir. Babanın, annenin tabii ki burada bir söz hakkı vardır ama karar merci değillerdir. Bu tür ailelerde kararı anne babalar tarafından alınmış evliliklerde çok büyük problemlerin yaşandığı belli. Ama bunun cevabı da şu olmasın can dostlarım. Kararı gençler tarafından verilmiş evliliklerde de hocam bir sürü problem yok mu? Allah'tan iyi bilemeyiz. Değil mi? Rabbimiz buyurmuş. Bu bir imtihan bizim için. Eşlerimiz, çocuklarımız, evlerimiz, canlarımız, mallarımız, kazançlarımız. Dünya hayatı bir imtihan. Bu imtihanda imtihanın üstüne imtihan almamak adına anne babaların burada çocuklarının evliliklerinde bir tık böyle geride durması gerekiyor. Yarın bir gün çünkü çocuk affedersiniz şarlayacak anne babaya. İşte senin dediğinle evlendim gördün mü? Sen bu evliliğe yol açtın gördün mü? Senin kararın gördün mü? O anlamda bunu özellikle kızlarımıza bırakmak, son kararı kızlarımıza bırakmak, onun rızası olmayan evliliklerde asla üstelememek. Üçten sonra da, üç defa kapı çalınır biliyorsunuz, dördüncü defa çalmamak, olanda hayır vardır, sırrınca edebiyle geriye dönmek gibi bir şey. Çocuk gelinler kırsalda cehaletle felakete dönüşüyor. Bununla ilgili basında sürekli okuyorsunuzdur can dostlarım. Geleneksel manada böyle bir şey, uygulama var. Hani ben çocuklarımızın evlilikleriyle alakalı genetik olarak mümkün olduğu kadar erken yaşlarda evlilikten yanayım. Fuhşiyata bulaşmamaları adına mümkün olduğu kadar erken yaşlarda evliliklerinden yanayım. Tarihsel, kültürel bağlarımız itibarıyla o geleneğimizi onlara aktarmak adına, hani 30 yaşında bir kişiye bir gelenek aktaramazsın. 30 yaşındaki kişi de çocuğunu aktarırken orada bir zorluk yaşar. Bu kültür aktarımında yine erken yaşta evlilikten yanayım. Ama bunu söylerken de çevresel etkileri göz ardı edemem. Bir sosyolog gözüyle, bir psikolog gözüyle, bir tarihçi gözüyle topluma baktığımda da toplumun çevresel şartları itibarıyla buna uygun bir durumda olmadığının da farkındayım. Ama bir taraftan da bakıyorum. Dün izledim. Acar Baltaş hocamızın bir tavsiyesi vardı. Profesör Doktor Acar Baltaş Türkiye'nin en saygın birkaç profesöründen, psikoloğundan bir tanesi. Çocuklarınızı yurt dışında yaz kamplarına göndermeyin. Çünkü buralarda cinsellikle alakalı, yani fuhşiyata bulaşma riskinden bahsediyordu hocam açıkçası. Uyarıları vardı. Ya da sigaraya başlarlar. Sigara kullanan uyuşturucuya başlar. Yani çocuklarınızı bu tür kamplardan uzak tutun diyordu. Şimdi aynı şekilde ben de bunu söylerken, hani gidin hemen çocuklarınızı hemen bir an evvel evlendirin anlamına bunu söylemiyorum ama ideal işin ideal yapısını, ideal ilkelerini ortaya koyarken ilerleyen yaşlardaki evliliklere baktığımızda, diyelim Batı ilerleyen yaşta, İngiltere ile ilgili en son bir araştırma okudum, 9 yaşa düşmüş cinsellik. Yani 9 yaşında küçücük çocuklar ilk cinsel deneyimlerini gayrimeşru bir şekilde okullarda ya da işte gittikleri kamplarda çocuğun içerisinde böyle bir şey var ve bundan da çok muzdaripler. Bunun yerine çocuklarımızın biraz daha böyle genetik kaliteleri, telomerleri, ömürlerini etkileyen en önemli unsur biliyorsunuz kromozomun yakıt pili diyelim telomerlere. Telomerler daha uzunken, ömür daha sağlıklıyken, onların dünyaya bakışları daha güçlü, kuvvetli, gözleri dışarıda, orada burada değilken genetik olarak böyle olduğuna inanıyorum. Ama bunu nasıl yapacağımızla alakalı herhangi bir fikre sahip değilim can dostlarım. Hani bana sorsanız hocam sen çocuğunu böyle 15 yaşta, 16 yaşta, 17 yaşta evlendirir misin? Hani bana şu andaki yapı içerisinde hayır derim buna. Demem gerekir ama hayır da derim. Ama ideal bir yapı kurulacaksa, o ideal yapının içerisinde çevresel etkiler buna uygun hale getirilecekse, çocukların arkadaşlarıyla bu cinselliği yaşamamaları adına o cinselliği yaşayacakları çağlarda kendi ailesini kurmalarından yanayım. Ama bunu nasıl yapacağımızla alakalı herhalde epey bir yol kat etmemiz. Bunun altyapısını, bunun sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel, sosyolojik, psikolojik bütün unsurlarına riayet etmemiz gerektiğini iddia ediyorum ve savunuyorum yıllardan beri. İşte bu aşamada o çocuk gelinler kısmına baktığımızda, hocam nasıl olur küçük yaşta evlilikle alakalı bir taraftan genetik olarak böyle olması gerektiğine bilimsel manada inanıyorsunuz ama buna niye karşısınız? Burada çevresel olarak toplum buna hazır değilken, o yavrucak buna hazır değilken, böyle bir sistem kurulmamışken ve gönül rızası olmamış halde arada büyük uçurumlar kültürel farklılıklar, işte denklik, menklik onlar yokken böyle bir şeye izin ve cevaz verilmesi herhalde mümkün olmaz. Kaldı ki bu izin ve cevaz makamında da değilim. Sadece bir aile koçu olarak bunun bir felakete döndüğünü, intiharla sonuçlandığını, yani en son bir yakın bir ailemizin yakın bir üyesinden dinledim. Çok yaşlı bir akrabamızla kayınvalidemin, annemin, Safinaz Temel hanımefendi vefat dolayısıyla bir araya geldiğimiz bir aile üyemiz söylemişti. Çok küçük yaşta evlendirilmiş, kaçıp görümcemin yatağına saklanıyordum dedi. O yaşlı insanın gözlerinde o korkuyu gördüm. Hani kaç yaşında evlendirdiyse artık onu bilmiyorum. 11, 12 olabilir. Yani bir baba olarak lütfen bunu bir düşünün. İşin ne olursunuz, yanlış bir şey söylemek istemiyorum, İslami kısmında fetvasını verecek, fetva makamı değilim. Dini olarak hiç bu konuda bilgim yok. Olsa da bunu söyleyecek kişi ben değilim. Bu radyonun çok kıymetli üstadları bunu size en güzel şekilde açıklarlar. Ama ben psikolojik açıdan baktığımda kırsalda bunun büyük bir felakete dönüştüğünü, cehaletle de üstünün örtüldüğünü görüyorum. Ve basından da bunu takip ediyoruz. Bu bir tarafta dursun ama bunun yanında da evlilik dışı ilk cinsel deneyim yaşı hızla düşüyor. Az evvel dedim İngiltere'de 9 yaş, Türkiye'de bu ortaokul seviyesine düşmüş. Gittiğim okullarda bununla alakalı öğretmenlerimizden inanılmaz şikayetler dinliyorum. İnanılmaz velilerden böyle bana bu konudaki çaresiz çırpınışlar geliyor. Yani insan bunları duyduktan sonra inanın arkadaşlar, dostlar, canlar, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri okuldan soğuyor. Yani o duruma gelmiş. Bununla alakalı da hani erkek okullarının, kız okullarının yurt dışında olduğu gibi sadece onların psikolojisine uygun ortamların hazırlanmasıyla alakalı eğitimciler bunu da ayrıyeten düşünmeli diye düşünmeden edemiyorum. Okul temalı diziler okul hayatını dejenere ediyor. Cinselliği okullarda biraz daha böyle afişte ediyor. Bu da aile hayatında çocuğun anne babayla olan muhabbetinin azalmasına ya da ilişkisinin dejenere olmasına vesile oluyor. Bunu da bir aile sancımız olarak söylemeden geçemeyeceğim. Eğitim seviyesi arttıkça sapkınlıklara özgürlük ya da bireysel hak deniyor. Batıdaki gibi pervasızlaşıyor. Ben çocukluğumda hatırlarım, bizim evimizde televizyon olmadı ama inanın pazar filmi, diyelim halamlara falan gittik, böyle bir film, uzaktan kumandan olmadığı yıllardan bahsediyorum can dostlarım, yani 70'li yıllardan. Bir öpüşme sahnesi olduğunda ki bir pazar filminde mutlaka 2 ya da 3 defa geçerdi. Şimdi her 3-5 dakikada bir öpüşme sahnesi. Hani ivmesini de artırdılar, oranını da artırdılar ama o zaman bilinçli bir şekilde alıştırma dönemiydi. Bu yavaş yavaş olurdu. Etekler daha uzundu o zaman. İşte dekolte giyilmezdi. Kadıncağızın herhangi bir tarafı görülmezdi. Hani kıyafet olarak böyle gayet edepli görünen kıyafetlerle çekilmiş filmlerde bir öpüşme sahnesi olduğunda televizyon kapatılır. Herkesin suratı kızarır ve birbirine bakamaz hale gelir. Konuyu değiştirir falan. Bir 3-5 dakika geçtikten sonra da biri cüret eder yeniden açardı meraktan dolayı. Yani bir 1,5 saatlik filmde 3-4 defa böyle televizyon kapatılır. Filmin zaten yarısı bu şekilde giderdi. Kimse de bundan gocunmazdı. Çünkü o dönemde bir öpücük görmek, bir öpüşme görmek edebe, ahlaka mugayirdi. Ama medyanın özellikle bu tür dizilerle bunu bir özgürlük olarak, hak olarak pervasızlaştırması, işte geçen gördüm. Şimdi biz mesela çocukların bir cinsel obje olarak kullanılmasına karşıyız. İşte bu şekilde reklam metağı olmamalı, bu olmasın diye çırpınırken işte çocuk mankenler, makyaj her tarafından akıyor. Kıyafetler işte ablalarını aratmayacak şekilde bunlara fenomen yapma savaşında birincilik ödülleri bilmem neler ne oluyor? O çocuğun hayatı da hani 8 yaşında o rotaya girmiş oluyor. Kariyer olarak öyle bir şey benimsemiş oluyor. İcraat olarak öyle bir icraat yapmış oluyor. Artık kendini çocukluktan ergenlikle değil direkt kadınlığa, kadınsılaşmaya doğru verdiği bir şey. Yurt dışında bununla alakalı psikologların inanılmaz bilimsel araştırmaları var ve yasal olarak da bunun takip sürecinde medyaya bu tür bir şeyde izin asla verilmiyor. Böyle bir çaba var. Özgürlük adına, bireysel hak adına bunu pervasızlaştıran ama onun karşısında da bilim dünyası, en azından ehli namus bilim dünyası bunun olmamasıyla alakalı gerekli çabayı gösteriyor ya da gösteren insanlar var gerekli şekliyle. Son olarak çocukların edep ve ahlak sorunlarının artmasıyla bırakalım bu ailedeki sancılarımızı. Özellikle her programın başında birkaç tanesinden böyle bahsetmek istiyorum. Bunlar bizim kanayan yaralarımız. çocuklarımızda bu şekliyle devam eden bu edep ve ahlak sorunlarının özellikle okullarda had safhaya çıkması gönlümü yaralayan en büyük unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin eğitim hayatında, Türkiye'nin aile hayatında, Türkiye'nin ticaret hayatında. Yani bir düşünün, ahi evran kültüründen geliyoruz ama iş yerlerinde kadınlarımızın ve erkeklerimizin çalışma ahlakı ve edebiyle alakalı bir çalışma, bununla alakalı bilimsel bir sunu, bununla alakalı bir oturum, bilmiyorum. Herhalde bu çok umrumuzda değil. Az evvel Mustafa Hocam'la konuşmuştuk, hani o bir sohbetinde söylemiş, yani kazanç iyi bir şey, girişimcilik iyi bir şey ama bunun helal rızık olması da önemli diye. Hocam hangi çağdasınız falan demişler, eleştirmişler, onu bahsediyordu az evvel Mustafa Akgül Hocam. Bizde de hani nasıl ki kazançta bereketi, helalliği, helal rızkı, kul hakkını incelemek girişimciliğini halel getirmez. Bilakis girişimciliğin katsayısını biraz daha artırırsa aile içerisinde de hem iş hayatında hem aile içerisindeki ilişkilerimizde hem okul hayatında, eğitim hayatında hem de sosyal hayatta çocuklarımızın ilim yanında irfanı, bilgi yanında edebi ve ahlakı da içselleştirecek bir sistem içerisinde yetiştirilmesi ana unsurlardan bir tanesi olmalı. Onlar bizim göz aydınlığımız, geleceğe yollayacağımız dualarımız, sadaka-i cariyelerimiz. Bizden sonra hani mezarımızda 2.80 yatarken hiçbir amelle alakalı bonusun, sevabın alınmadığı dönemde bize gerçek sevabı kazandıracak iyilik elçilerimiz olacaklar. Yetiştirilmesinde de ona göre bir destek olmamız, onlara o şekilde bir muamede bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konudaki çabaların biraz daha da az olduğunun bilincindeyim. Can dostlarım, işte bu sancılardan dolayı biz özellikle aile içerisindeki güzel ve olumlu davranışları, ailenin birbiriyle olan muamelatındaki ortaya çıkan edebi, ahlakı, onların birbiri arasındaki ilişkilerindeki işte bu hediyeleşme olur, ziyaret olur, oradaki aile içerisindeki sorumlulukların bir bilince ulaşmasıyla olur ama bunun biraz daha empati geliştiren, biraz daha anlayışlı bir seviyeye, rotaya giren bir şekilde olmasını, ailenin bir kültür oluşturmasını, bir kültür üretmesini, bu kültüre göre çocuklarını yetiştirmesini ve bu kültürün de ana aktarıcısının, taşıyıcı kolonunun anne baba olduğunu vurgulamak üzere böyle program yapıyoruz. Sizden istirhamım, @erkamradio ya da @munirarikan tweet adreslerinden bize olan sorularınızı, eleştirilerinizi, beğenilerinizi iletmeniz. Bu şekliyle program içeriğini ve konularını hazırlarken size uygun konuları ve konukları sizlerle buluşturmuş oluruz. @munirarikan özellikle benim tweet adresimde. Arada gelen şeyleri görüyorum ama Erkam Radyo'yu benim takip etmem mümkün değil. Sadece oraya yazmakla kalmayıp eğer ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresine bununla alakalı sorularınızı da yollarsanız, bir de e-mail yollarsanız inanın çok minnettar kalırız. Sizin sorularınızla biraz daha şekillensin, biraz daha toplumsal sorunlara parmak basan bir program olsun niyetindeyiz can dostlarım. Bu açıdan sizden gelen feedbackler, beğeniler, eleştiriler, fikirler bizim için çok çok önemli. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programının 2018'deki 10. bölümündeyiz. 9. bölümde ailede birlikte öğrenme kalitemizle alakalı 2 hafta üst üste süren bir programımız olmuştu. 8. ve 9. haftalarda ve bu konunun çok çok önemli olduğunu geçen hafta size arz etmiştim. Küçük bir kısım kaldı. Onu da programın ikinci yarısında bitirip yani 3 programla ailede öğrenme kalitemizin, özellikle birlikte öğrenmemizin ailede az evvel bahsettiğim sancılara nasıl bir çözüm üreteceğini, aile kültürümüzün oluşmasında çocuklarımızın iyilik ve ahlak ve erdem timsali bir nesil olmasıyla alakalı bize nasıl destek olacağıyla alakalı bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. Birazcık aile sancılarımızı ve buna deva olacak çözüm önerilerinden, bu programın akışı içerisinde değineceğimiz konulardan size bahsetmiş olduk. Ana amacımız aile kültürünün oluşmasında taşıyıcı kolon anne babanın desteklenerek çocukların daha güzel bir gelecek için yetiştirilmesiydi. Bununla ilgili en önemli yetiştirme diyorsak en önemli unsurlardan bir tanesi de ailede birlikte öğrenme kalitemizin artırılmasıydı. Bu bölümün çok çok önemli olduğunu, bu konunun çok çok önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Onun için de 2018'in 8. programı ailede birlikte öğrenme kalitesi 1'di. 9. programı ailede birlikte öğrenme kalitesi 2'ydi. Şimdi 10. program ve bu bölümle bitireceğiz inşallah. Ailede öğrenme kalitesi 3 diyelim. Ve bu haftaki son bölümümüzle, bu bölümümüzle anne babaların, özellikle kardeşlerin, akrabaların, hısım akraba, eskiler akrabayı talukat derdi bunlara, çocukların yetişmesinde, aile kültürünün oluşmasında nasıl destek olacaklarını, öğrenme kalitesini birlikte burada birlikte öğrenme kalitesini birlikte nasıl geliştireceklerini aktarmış olacağım size. Buradaki şifre niye birlikte? Çünkü can dostlarım, öğrenme dediğimiz zaman biliyorsunuz yavrularımızın 4+4+4'te en azından 12 yılı bir öğrenmeyle geçiyor. Anaokulu varsa başında, bir kreş varsa 14 oluyor bu. Bir yıl hazırlık derseniz 15 oluyor. 4 yıl üniversite girerse 19-20 yıl. Üniversitenin de bir hazırlığı varsa, işte bir uzatması varsa falan, yani 20 yıl öğreniyor çocuklar. Yani 17 milyon gencimiz 20 yıllık bir rahli tedrisattan geçiyor. Peki bu öğrenme onların aile kuruşunda, aileyi kurmalarında, anne babaya olan saygılarında, sevgilerinde, hısım akrabayla ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, özellikle trafik magandalığında bir işe yarıyor mu? Başakşehir'de dün rastladım, ki her gün rastlıyorum. Küçük bir göbek var birinci etapta. İkinci etapta da var. Dörtte de var, merak etmeyin. Beşinci etapta da var. Bütün etaplarda bir göbek mutlaka var. Ve bizim kültürsüzlüğümüz olsa gerek bu. Çünkü yurt dışında görmüyorum bunu. En son Kıbrıs'ta, küçücük Kıbrıs'ta bile, inanın yemin ederek söylüyorum, görmedim can dostlarım. Kıbrıs'taki dostlarımız o küçücük ülkede bile öğrenip bir kültür geliştirmişler. Göbekte bir araba varken göbek dışından 4 tane kavşak düşünün, bir artı çizin elinizle, küçük bir T çizin. Yani 4 yöne göre, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden araba girmez. Kavşağın içindeki aracın çıkması önemlidir. Kuzey istikametine doğru, siz sola doğru kavşağa dönüyorsanız, kuzeyden aşağı doğru o daireye girecek olan araç bekler. Siz göbeği geçersiniz, ondan sonra geçer. Dakikalarca bekledim. İşaret de yapıyorum. Hani geçeceği yerde trafik aksa geçecek derim, ama gittiğinde o da duracak. Ama birazcık dursa, bana bir yol açsa ben geçeceğim. En azından göbek rahatlayacak. Hayır, bir de ters hareket yaptı falan. En son böyle bir şey yaşadım. Dolayısıyla bu 20 yıllık öğrenme, topluma baktığımızda bunlar öğrenen, eğitilen, iyi öğretmenler tarafından iyi puanlarla iyi üniversitelere yerleştirilen, eğitim hayatlarında bir sürü ders alan, bir de ahlak eğitimi var, din eğitimi var, değerler eğitimi var, bir sürü eğitimler var işte orada. Kul hakkı bunun omurgası. Bütün eğitimlerin omurgası kul hakkıdır. Benim inancım en azından böyle. Konusu ne olursa olsun, bu dini eğitim olur, dini eğitimin yanında mesleki eğitim olur, teknik eğitim olur, psikolojik eğitim olur. Yani omurgasında bütün eğitimin kul hakkı vardır. Çünkü Rabbimizin bile karışmadığı tek özel hukuk alanıdır. Dolayısıyla komşuysa komşuya, akrabaysa akrabaya, aileyse eşine, çocuğuna, değil mi? Zarar vermemek, iş arkadaşıysa ortağına, çalışma arkadaşlarına, trafikteyse şehirdaşına, ülkedeyse vatandaşına, dünyadaysa dünya halklarına bir zarar vermemekle ilgilidir. Kul hakkıdır omurgası, ama omurganın şu anda biraz zarar gördüğü, kemiklerin kırıldığı ve bedeni de felce doğru götürdüğünün bilincindeyiz. Dolayısıyla burada eğer şifre birlikte öğrenmekse, mesela bu 20 yıllık saydığım okul eğitiminde biz buna formal eğitim diyoruz. Biraz da sıkıcı oluyor. Ama ailedeki eğitime informal diyoruz. Yani bir dedenin eski zamanlarla ilgili bir şey anlatarak Antep ağzıyla eski haneklerden bahsetmesi torununun gözlerinin böyle parlamasına vesile olabilir. Ya da onu sımsıcak böyle sarmalaması, kucağına alıp böyle sarılıp öpmesi, okşaması, sevmesi o çocukta ben değerliyim hissine yol açabilir. Bunu deneyin lütfen. Hani çocuklarınızla ilgili, küçük torunlarınızla ilgili kucağınıza alıp küçücük bir bebek, ona sen akıllısın, cicisin, güzelsin, şirinsin, tatlısın dediğinde, daha Türkçeyi konuşamayan, doğru düzgün ana dilini konuşamayan bir çocuk da, bu yabancı bir çocuk da olabilir dostlarım, bakın sizinle aynı dili konuşmayan, ama o çocuk o sıvazlamaları, o sırtının okşanmasını, yüzünün böyle öpülmesini, yanaklarına dokunulmasını, o sesin akustiğindeki, fonetiğindeki, diksiyonundaki, artikülasyonundaki, sesin rengindeki, ritmindeki, ahengindeki şeyi anlıyor ruhaniyeti. Aynı dili konuşmuş olmasa da hani aynı duyguyu paylaşıyor. Kendine bir gülümsemeler açıyor, yüzünde güller açıyor, bir böyle bir şirinlikler yapmaya başlıyor falan. Denedim ben çok bunu. Mesela bir çocuğa sarıldığınızda sırtını tıpışlayın. Mutlaka çocuk da sizi tıpışlayacaktır yani. Böyle durmayacaktır. Nasıl öğretiniz? Öğretiriz ki bir çocuğa. Ben seni kucağıma aldığımda sırtını okşuyorsam, tıpışlıyorsam sen de benim sırtımı tıpışla. Sevgi bulaşıcı bir şeydir. Mutlaka öbür tarafa geçer. Dolayısıyla burada bu birlikte öğrenme kısmında biz formal okul eğitimlerinde mecburi bir de değil mi bunu? İşte alacaksınız, bir de imtihanlara sokulacaksınız. Öğrendiniz mi, öğrenmediniz mi? Bu test edilecek. Ondan sonra sıkıcı geliyor. İtici geliyor açıkçası. Eğitim hayatındaki 1,5 milyon öğretmenimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, eğitimle ilgili uğraşan meslektaşlarımız, gönül koyup gönüldaşlarımız bize kırılmasınlar ama itici geldi çok kesin. Yani ben mecburi olmadığı takdirde okulların müşteri bulamayacağını düşünen bir eğitimciyim. Bu konuda yani formal eğitimin en azından modern çağda 150 yıldan beri çocuğun gönlüne girmemizde ya da sınıfın kapısını açmanın çocuğumuzun gönül kapısını açmaya vesile olmadığının bilincindeyim. Belki 1/1 çok az mı oldu bir düşünüyorum şu anda. Ya maksimum 10% diyeyim yani. 1000 kişilik bir okulda 10 kişinin kurtuluşuna vesile olacak şekilde bir gönle girme, o çocuğun kendini bulması, kendini gerçekleştirmesi, kendisi olması, kendisini bulması ve kendisi olarak kalmasıyla alakalı ancak bu kadar oluyor. Dolayısıyla burada yavaş yavaş en son mesela size bahsettiğim Samsun'daki işte Dubai'de bu 1 milyon dolarlık yılın en iyi öğretmeni ödül töreninde ilk 10'a giren Nurten hocamız, daha evvel ilk 50'ye giren Dilek hanımefendi yaptığı şey şu, yani ailenin sınıfa, dedelerin torunlarıyla buluşacak şekilde sınıfa, okula dahil olması, babaların gelmesi, çocukların aile ortamında, sosyal çevrede, mahallede bir etkinlik yapması, yani toplumsal bir kaynaşma sağlaması. İşte biz buna informal diyoruz. Yani yasal değil, formal değil, belli bir şeyde değil, işin akışında. Bazen mesela dede bir para verir torununa. Arabadan inerken al der, bununla karşıdan bir ekmek al gel. İşte çocuk onu elinde sallaya sallaya götürür. Dede gelirken der ki ya elinden onu biri alabilirdi. Şimdi çocuk 1-0'da elinde sallayarak para götürmeyeceğini şöyle bir kaygıyla anlar. Ben bu parayı elimde sallayarak küçük bir çocuğum, güçsüz bir çocuğum gösterirsem dışarıdaki insanlar benim elimden bunu alırlar. Şimdi bu eğitim oldu mu sizce? Hayır. Bu bir korku, fobi ekimi oldu. Korku ekimi oldu. Çocuğun gönlüne, ha senin güçsüz durumdayken bir zayıflığın görüldüğü anda senden bu alınabilir, çalınabilir. Artık çocuk böyle karşıdan gelen birini gördüğünde acaba yani bu benden bunu alacak mı, çalacak mı diye. Hani şeker yiyorsa şekerini saklayacak. Çanta taşıyorsa çantayı bu sol tarafına alacak, sağ tarafından yürüyorsa falan. Bunun yerine bakın eskiler ne yapardı can dostlarım? Siz bunu çok iyi bilen bir dost grubusunuz benim için. Yavrum derdi dedeler, bu parayı şimdi götürdün ya elinde, onu diğer insanlar da gördü ya, onların içerisinden o anda cebinde parası olmayan birisinin canı çekerse, o kadar parası olmayan birisi o parayı görür de canı çekerse, sen bak bir kul hakkına girmiş olursun. Çocuk anlardı ki bu bir kul hakkı oluşturuyor ve bu sefer cebine koyardı. Bakın bu korku ve fobi ekmeksizin bir informal eğitim. Sonra alır. Gerçi şimdi ekmekçiler Allah razı olsun poşetlerde veriyor ekmekleri ama eskiden öyle bir şey yoktu. Koltuğun altına sıkıştırır, gelene kadar da yarısını didikler, en azından çeyrek ekmek biterdi sıcak sıcak fırından alınmışsa. Bu sefer yine dedenin düşünün, ne yaptın ulan bu, affedersiniz bu kelimem için, bu ekmeği seni eşoğlusu yedin mi yolda bilmem ne. Bu bir eğitim değil, bu bir öğretme değil. Çocuk evet ekmeğin yenmeyeceğini sizden öğrenmiş oldu ama görürsün ben her zaman yiyeceğim bu şekilde diye yemese bile kopartıp kuşlara atacak şekilde didiklenmiş ekmek getirecektir. Ama onun yerine bu eğer informal bir eğitim, birlikte öğrenme kalitemizle ilgili bir şeyse yavrum, şu anda aç olan o ekmeği alamayan birinin canını çektirmiş olursun. Şu anda yanına geçen bir insan oruç olabilir. Şu anda ekmek yiyemeyen bir hasta olabilir. Doktor ona yasaklamıştır, canı çekiyordur. Onun canının çekmesini sağlaman sana bir kul hakkı oluşturur. Bu vebal altına girersin yavrum. Keşke onu bir poşete koyup öyle getirseydin. Bir de elin oyun oynadın, kirli olabilir. Bak o kirler ekmeğe bulaşmış olabilir. Sen sevdiğin insanların hastalanmasını ister misin? Bu şekliyle bir anlatma olsa, öğretme olsa, işte bu informal öğretim çocuğun şahsiyet oluşumunda, kalıcı hafızasında müthiş bir şekilde yer alıyor ve çocuk bunu öğreniyor. Yoksa eğer formal eğitim işe yarasaydı herhalde biz trilyonlarca liralık ekmeği çöpe atmazdık. Çünkü bütün öğretmenlerimiz bize ekmeğin çöpe atılmasının zararlı olduğunu anlatıyor değil mi sevgili dostlarım? Bütün öğretmenlerimiz ekmeğin çöpe atılmasının zararlı olduğunu bize anlatıyor da ne oluyor? Yine gidiyoruz çöpe atıyoruz. Burada informal bir öğrenmeye ihtiyacımız var. Ailede informal eğitim içerisinde biz bir şey kurguladığımızda burada bir sürpriz var, rahatlık var. Değerleri dolayısıyla çocuk daha rahat içselleştiriyor. Bir kaygıdan uzak, korkudan uzak. Tabii burada informal diye tokatla, dayakla bir eğitimden de bahsetmiyoruz. Nasıl olsa aile ortamı. Haşa, bu şekilde de bir eğitimden, öğretimden yana değiliz. UNESCO'nun son bir araştırmasına göre aile içi eğitimde sinerji daha yüksek olduğu için o sinerjik ortam içerisinde hem birlikte öğrenme hem de birbirinden öğrenme. Yani diyelim birlikte öğrenmeye örnek olarak biz ekmeğin çöpe atılmamasıyla alakalı bir makale okuduk ve bununla alakalı her yıl 421 hastane yapacak kadar ekmeği çöpe atan bir ülkenin bilgisini aldık. Türkiye. Ne oldu? Bilgiyi aldık ve öğrendik. Ekmek çöpe atılıyor. İsraf haram. Allah bizi sevmiyor. Böyle yaparsak nimet işte çöpte olmaz falan. Bereket gidiyor. Bunu öğrendik. Şimdi ailede birlikte öğrendik. Peki birbirimizden öğrendik mi? Şimdi dostlarım, bir kademe öteye taşıyorum. Bakın, ailede öğrenme kalitesinin omurgası birlikte öğrenme demiştim. Bu birinci versiyonu. Bunun bir tık üstü, bir kademe ötesi var. O da ailenin birbirinden öğrenmesi. Ne olur bu iki kavramı unutmayın. Birlikte öğrenme, okuyup makaleyi, ekmek israfıyla alakalı bilimsel bir veriye ulaşmak. Birbirimizden öğrenme, birlikte öğrenmeden çok daha değerli bir şey. Onun için aile kadim medeniyetimiz, eğitimin asıl anne kucağı, baba ocağı, aile ortamı, omurgası. Birbirimizden öğrenme de şöyle oluyor. Çocuk az evvel okuduğu makaleden sonra anne babayı kesmeye başlıyor şimdi yandan yandan. 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk. Ha, babam bu bilgiyi bize anlattı ama acaba kendi ne yapıyor şimdi? Eğer baba kahvaltı sofrasında o küçücük kırpıntıları parmağıyla bastırıp ağzına atıp küçücük bir kırpıntının bile, kırıntının bile, bir susam tanesinin bile tabağında kalmamasıyla alakalı onu kadim medeniyetimizin doğrultusunda, tavsiyesi doğrultusunda sünnetliyorsa, kul hakkı vardır burada. Bu küçücük ekmek parçasının ne kadar zahmetle üretildiğini, un haline gelip fırından bize geldiğini biliyor musun diye emeğe saygıdan, ekmeğe saygıdan dem vurarak bunu hiç anlatmadan, içselleştirerek uyguluyorsa bu birbirimizden öğrenme işte. O zaman çocuk anlıyor ki bu ekmeğin bu şekilde israfı uygun bir şey değil. Ve bunu öğrendiğinde veya geçen yavrum söyledi, Muhammed İkbal, babacığım dedi, çocukken böyle masadan bir parça bir şey düştüğünde falan hep dikkat ederdin, hemen eğilirdin, nimet bu, beklemez, bekletmeyelim diye alırdın onu hemen diye. Ben de dedi bunu içselleştirdim, bunu senden öğrendim, o kadar çok hoşuma gitti ki. Yani birbirimizden öğrenme çok daha önemli. UNESCO'nun bu araştırmasının yanında Birleşmiş Milletler'in bir araştırması var. Eğitimli ailelerin çocuklarında entelektüel merak daha fazla oluyor. Yani hem birlikte hem birbirimizden öğreniyorsak hayatın ana unsurlarının bir tanesidir. Biz eğitim hayatında, biz eğitimciler, öğretmen arkadaşlarım çok hak verecektir bu konuda. Yani bir çocuğa merak edebilmeyi öğretirsek o çocuğun gönül kapısı, akıl kapısı açılmıştır. Gönül kapısı akıl kapısıyla birleşmiştir. Sonrasında merak etmeyin, ilerleyecektir o. Ama merak duymuyor çocuklarımız şu anda. İşte eğitimli aile çocuklarında, yani aile birlikte öğreniyorsa, anne baba birbirinin eğitimine destek oluyorsa, birbirinin öğrenmesine destek olup daha kaliteli bir öğrenme çevresi ve ortamı sağlıyorsa çocuklarına, bu da yavrularımızın merakının artmasında, meraklı çocuklarda mutlaka Ar-Ge yapacaktır, bilimsel deney yapacaktır, deneme yanılmayla bir şeyler öğrenecektir. Yani öğrenme yine burada zirve olacaktır. Öğrenmede rol ve drama öğrenmeyi tetikliyor, geliştiriyor. Ailede de bu doğal ortam var. Hani isterseniz çocuklarınızla Hacivat Karagöz oynayabilirsiniz, isterseniz tiyatro yapabilirsiniz, isterseniz rol ve drama oyunları uygulayabilirsiniz. Geçen ben yeğenlerimle denedim. O kadar hoşlarına gitti ki, yani 3 tane en küçükleri. Hadi dedim, bir hikaye uydurmaca yapalım. Başlattım ben bir cümleyi, ikinci cümleyi o, üçüncü cümleyi o. Zihnimde şu vardı: ya bu senin hikayen. Dolayısıyla özgür olmayı aktarmaya çalıştım o minik yavrulara. İlla kalıpların içerisinde değil yani. Fil ağaca çıkar mı? Benim filim çıkar kardeşim. Benim filim ağaca tırmanan bir fil. Hani buradan çıkarken de inanın çok bir şey kurgulamadım yani. İlla değerler eğitimi şu bu. Hayır, önce özgürlüğü, sonra da özgüveni. Yani o küçücük oyunda sonrasında baktım. Minik yavrum, böyle yeğenim, şey yaparken biraz kulağa fısıldayım falan işte söylediğinin yargılanmasından kaygılı gibiydi. Oyunun sonuna doğru o da direkt söylüyordu fikirlerini. Benim hayalim değil mi diyordu yani ben böyle düşünüyorum. Olur değil mi? Olur tabii ki olur dedim dayıcığım ne olacak? Çok da güzel olur. Dolayısıyla çocukların o rol drama içerisinde hem özgüvenleri hem de özgür düşünmesi tetiklenmiş oluyor. Bu ailenin informal eğitim sistematiğinde ödev ve not kaygısı olmadığı için öğrenmeye ket vuran iki unsur bunlar. Aile öğrenmesi diğer öğrenmelere nazaran daha kalıcı hale gelmiş oluyor. Hani var mı hiç çocuklarımıza not veriyor muyuz? Yani hal ve gidişat 10. Okullarda var ama çocuklarımızla ilgili öyle bir şey yoktu. Öğrenmede hedef belirleme ve ödül koyma istekliliği aile içerisinde artıyor. Yani ödev ve not kaygısı yok ama hedef belirleme var, ödül koyma var. Dolayısıyla gönüllü bir katılım var burada. Gongullü diyelim buna. Neşet Ertaş rahmetlinin tabiriyle. Ailede bir öğrenme ortamı oluşturmak, sinerjik bir ortam oluşturmak bir taraftan da inovatif düşünceyi tetikliyormuş can dostlarım. Yani inovatif düşünceyi bazen sizden aldığım eleştirilerin en başında bu geliyor. Hocam Türkçe konuşun lütfen bizim medeniyetimize göre. Yani sıra dışı, yenilikçi, böyle katkı sağlayan, olanın dışında, var olanın dışında bir şey sunan ve bize bir faydası olan unsurlar demek bu inovasyon. Size mutlaka bir hayrı dokunan, para getiren, prestij getiren, değil mi? Marka değerinizi artıran. Buna da çok ihtiyacımız var. Hani Türkiye'nin ihracatındaki oran fiyat şu anda ortalamada 4 lira civarında diyordu geçen Şerif Oğuz abi. Hani bir Mercedes arabanın 133 lira olduğunu düşünürseniz kilo oran fiyatının ya da bir uçağın 4500 lira olduğunu düşünürseniz kilo oran fiyatının bunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Ne kadar çok inovasyon o kadar katma değer demek bu. Dolayısıyla ülkeye de aileye de katkı demek. Bebeklerin bu aile ortamındaki öğrenme seviyemizde kendilerine bir şey öğreten aile üyelerine sevgisi ve saygısı hayranlığı daha fazla artıyormuş. Bu da ailede birlikte öğrenme kalitemizi artıran bir şey. Öğrenmenin eksik parçası okullarımızda, eğitim hayatında, üniversitelerde hani Boğaziçi'nden bahsediyorsak, bir Boğaziçi'lilik ya da Ankara siyasaldan bahsediyorsak bir mülkiyelilik falan. Yani böyle bir kültür işte bu. Lik eki, lık eki. Ama aile içerisinde bunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü diğer üniversitelerde çok fazla görmüyorum bunu. Lütfen alınmasınlar. Yani 100 bin, 150 bin öğrencisi olan üniversitelerimizde o şehrin bir kültür dokusu içerisinde, o üniversitenin o şehre bir kültür katkısı olarak bir şeyin olmadığını görüyorum. Dolayısıyla burada ailede öğretilen bizatihi tecrübe olduğu için, okulda öğretilen de bilgi olduğu için bizim buradaki aile içerisindeki öğretme sürecimizde çocukların biraz daha anne babasıyla sağlıklı bir ilişki oluşturması, torunların, yeğenlerin, dedelere, dayılara, yeğenlere, halalara, teyzelere biraz daha yakın olması, aile içerisindeki cehaletten kurtulmamıza vesile olması ve çok önemli bir unsur. Biz birlikte ve birbirimizden öğrenerek aslında artı manada kendimizi geliştirirken eksilerimizden de kurtuluyoruz. Yani bir de aile içerisinde. Mesela geçen telefonumla alakalı kardeşimden bir şey paylaşmıştım. Kayınbiraderim İsmail kardeşimden. Abi dedi ben şurada yaptırıyorum. Onun dediği yere gittim. İkisi de yani Eminönü'nde o elektronik şeylerin olduğu yerde. Birbirine de yakın yerler ama inanın bir tamiratla alakalı 300-400 lira daha uygun ne oldu? Kazandırdı bana. Hani birbirimizden öğrenmek illa al ben sana bunu öğretiyorum falan değil. Bakın bir bilgi paylaşımı ailenin bir araya gelmesinde bile ekonomik anlamda birbirimizden bir şey öğrenmiş olduk. Öğrenme deyince sonuna doğru geldik programın yavaş yavaş. Şunu düşünmeyin dostlarım. İşte anlatalım, dinletelim, işte yazılı yapalım, sözlü yapalım, sınav yapalım. Hayır. Aile içerisinde oyun, kurguladığımız oyunlar, etkinlikler, faaliyetler, ailenin vitamin öğrenmesi diyorum ben buna. Nedir o vitamin öğrenmesi? Her aile üyesinin kendine özel bir stili var. Okulda pek fazla bulamayabiliyoruz bunu. Belli bir çünkü klasik bir tarz var. Giriyorsunuz, ders var, tahta var, sınıf var, akıllı tahta var. Ama mesela halanın öğretmesi farklı olabilir. Dayının öğretmesi farklı. Amcaya göre teyzenin öğretmesi farklı olabilir. Dedenin öğretmesi nineye göre farklı olabilir. İnanın ses tonlarındaki tınlamaların bile çocuğun öğrenmesinde o ilgi ve dikkatiyle alakalı bir yeri vardır. Benim bununla ilgili ailede öğrenmeyle ilgili mesela bir şeyim var, bir teorim var. Mesela Türkiye'de İngilizce ya da yabancı dil olarak Arapça ya da işte Çince çok iyi konuşulmaz yani. Herkes bunun eğitimini alır ama 10 yıl, 20 yıl alırız ama mezun olduğumuzda kimse bir şey konuşamaz. Çünkü sebebi şu. Arap kardeşlerimize bakıyoruz, hepsi çatır çatır İngilizceyi konuşuyor. Afrikalı dostlarımıza bakıyoruz, hepsi konuşuyor. Fransızca konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Sebep? Ailede konuşuyorlar. Yani Arap kardeşlerimiz bir eğitim aldıklarında eğer İngilizce konuşuluyorsa, öğreniliyorsa bunu ailede de aile bireyleriyle konuşuyorlar. Bizde okulda öğrendiğimiz okulda kalıyor. Anne baba eğitimin içine girmeyince, anne babalarla o dilde konuşulmayınca çocuk onu içselleştiremiyor. Yoksa bizim şeyliğimizden, geri kafalığımızdan falan değil. Dolayısıyla aile bu vitamin öğrenmesinde birbirini modelliyorsa, birbirinden öğreniyorsa, küçük sürpriz hediyelerle bir sevgi patlaması yaşıyorsa, birbirine olan bağlılığı artıyorsa, bir kişilik ve şahsiyet kazandırıp onlara bir asalet kazandırabiliyorsak, tabii burada şimdi asalet derken de bu en son devletimizin bu soy ağacımızla alakalı Nüfus ve Vatandaşlık Kredi Müdürlüğü'nün yaptığı son faaliyeti çok faydalı bir faaliyet olarak görüyorum ama bu soy sopla övünme ya da ya bir bakalım nereden gelmişiz de kalırsa yine bundan da bir şey öğrenmeyeceğiz. Yani sadece küçük bir merak olacak bu. Bir bakalım neredenmişiz? Şuradanmışız. Hangi dedeler nereden nereye göçmüşler? Nereden nereye gelmişler? Bu değil. Keşke bakanlık bununla alakalı bu soy ağacının öğrendiği siteye bununla ilgili mesela psikologlar, pedagoglar, eğitimciler birkaç etkinlik koysa. Bir tanesini ben buradan öneririm. İnşallah bir hayır kapısının açılmasına vesile oluruz. Mesela o listeyi aldıktan sonra bir aile toplantısı yapıp ailenin en büyükleri kendilerinden önceki büyükleri anlatsınlar biraz. Bak senin Molla Mahmut deden var ya, senin işte Molla Şükrü deden var ya, senin işte Molla Mehmet deden var ya, neyse artık. Ya da senin işte Hayriye ninem var ya, senin işte Sittin ninem var ya. Bunlar benim annen ve babaannelerimin de isimleri aynı zamanda. Dedelerimin isimlerini saydım. İşte Ali Vehbi deden var ya da Mahmut deden var ya. Küçükken işte şöyle bir şey olmuştu, şöyle bir şey olmuştu. İşte o zaman birbirimizden bir şey öğrenmiş olacağız can dostlarım. Hayat hikayelerini birbirimizden dinleyip, öğrenip, hayat hikayelerine göre birbirimizden destek alarak ortak bir tarihin paylaşımıyla alakalı kültür oluşturabiliyorsak bu da en kalıcı öğrenmeden bir tanesi oluyor. Aziz dostlarım, değerli gönül dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la ailede birlikte öğrenme kalitesi kısmını paylaştığımız ve bu bölümle de bitirmiş olduğumuz Ailede Huzur Arayışları programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek ve buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim. Huzurla kalın.